Ayrım 12. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 149. Kadastroculuk bir meslek değildir. Geleceği olmayan birçok iş gibi hükümet kevgirinde bir çeşit deliliktir. Bu deliliklerden atılanlar topograflık, mühendislik, öğretmenlik ve benzeri. Yanlarında oturan kendilerinden daha becerikli kişilerin bütçe denen şu makine yardımıyla kevgirin vergiye her dalışında halkın teriyle ıslandığını görürler. Sabahtan akşama kadar çalışan ve çalışmakla pek az şey kazanan Adolf çok geçmeden kendi deliliğinin verimsiz derinliğini anladı. Bu nedenle de bucak bucak dolaşıp aylığını ayakkabı ve yol giderlerini yatırırken sağlam ve karlı bir iş bulmak için de yoruyordu kafasını. İnsan eğer şaşı değilse ve meşhur bir evlilikten doğan iki çocuğu yoksa, 3 yıl çektiği aşkla karışık acının aklı da gözü de şaşı olan bu gençte nasıl bir tutku geliştirdiğini anlayamaz. Çocuğun mutluluğunun kör topal gittiğini söylemek pek doğru olmaz ama yine de sağlam değildi. Gizli yapılan kötülüklerin, bilinmeyen alçaklıkların en önemli unsuru tam olmayan bir mutluluktu belki de. İnsan belki umutsuz bir sefalete, sürekli yağmurlar arasında beliren güneş ve sevgi seçeneklerinden daha kolay katlanır. Beden hastalanır, ruh da hasetten cüzzama yakalanır. Dar kafalı küçük insanlarda bu cüzzam hem korkak hem kaba hem cüretli hem sinsi bir açgözlüğe dönüşür. Kültürlü kimselerde ise toplumculuğa karşı öğretiler oluşturur ve bu öğretilerden kendinden üstün kimseleri alt etmek için merdiven olarak yararlanılır. Bundan şöyle bir atasözü çıkaramaz mıyız acaba? Bana neyin var söyle, sana ne düşündüğünü söyleyeyim. Karısını sevmekle birlikte Adolf şöyle düşünürdü her an. Bir budalalık yaptım. 3 güllem var ama bacaklarım 2 tane. Evlenmeden önce servet yapmalıydım. Bir adlen her zaman bulunur ama adlen bir servet bulmamı engelleyecek. Adolf akrabası Gobert'ten 3 yılda 3 kez ziyarete gelmişti. Bazı sözlerinden Gobert'ten, hısımının gönlünde yasal hırsızlığın yakıcı düşüncelerinde pişmek isteyen çamuru sezdi. Kendisine yem bulma koşuluyla herhangi bir düzene boyun eğecek bir karaktere sahip olduğunu gördüğü Adolf'u yokladı kötü niyetiyle. Sibile her gelişinde homurdanıyordu. Bana bir iş bulsanıza yeğenim diyordu. Beni memur olarak alın yanınıza. Kendinizle halef yapın. Nasıl çalıştığımı göreceksiniz. Adlenime lüks bir hayat demeyeyim ama mütevazi bir refah sağlamak için dağları delerim. Bay Lekrek'i zengin ettiniz. Benim için Paris'te bir bankaya yerleştirmiyorsunuz. Sonra konuşuruz bunu. Yerleştiririm seni bir yere diyordu hain akrabası. Sen önce iş öğren. Ne kadar çok şey bilirsen o kadar iyi olur. Bu koşullarda koruyucusu Bayan Sudri'nin acele gelmesini isteyen mektubunu alır almaz binbir hayal içinde Sülanj'da aldı soluğu. Sudriler baba Sarküz'e damat için bir girişimde bulunmasını öğütlemişler. O da ertesi gün generali görmeye giderek kahya olarak Adolf'u önermişti. Küçük şehrin kahini olan Bayan Sudri'nin tavsiyesiyle adamcağız kızını da kendisiyle birlikte götürmüş ve Adlen'in görünüşü gerçekten de Montcornet kontunu olumlu biçimde etkilemişti. Şu cevabı verdi general. Tahkikat yapmadan karar vermeyeceğim. Ama damadınızın bu iş için gerekli bütün niteliklere sahip olmadığını incelemeden başka birisini de aramayacağım. Bu kadar sevimli bir hanımın Aguay'a yerleştiğini görmek... İki çocuk annesiyim ben general dedi Adlen ince bir kurnazlıkla zırhlı süvarinin iltifatlarından sıyrılmak istiyordu. Generalin kimlerden bilgi isteyebileceği Sudriler, Gobert'ten ve Lupin tarafından büyük bir isabetle tahmin edilmişti. Bu nedenle Jean Rey'nin başsavcı Boran Burlak'ın ve Saru adında bir il genel meclis üyesinin himayesini sağladılar adaylarına. Jean Rey, Kraliyet Mahkemesi'nin bulunduğu il merkezinde görevliydi ve uzaktan başkanın akrabası olurdu. Genç Sudri, Baron Burlak'a bağlıydı. Sarkü ise sulh yargıcının 3. dereceden yeğeniydi. General Lavie Ofaye'den vilayete kadar nereye gitti, kiminle görüştüyse zaten hiçbir kusurunun görülmediği zavallı kadastro memurun lehinde konuştu herkes. Adlen'le evlenmesi Sibile'yi Miss Edgeworth'ın bir romanı gibi kusursuz gösteriyor ve çıkarcı biri olmadığını kanıtlıyordu. Kovulan kahya görevinden ayrılıncaya kadar Abuye'de geçirdiği günlerden yararlanarak eski efendisini zor durumda bırakacak düzenlere girişti. Oynadığı küçük oyunlardan birini anlatalım. Oradan ayrılacağı sabah Kurtekuiz'le karşılaşacak gibi ayarladı hareketlerini. En az 3 bekçinin bulunması gereken Agüe gibi bir yeri Kurtekuiz tek başına koruyordu. Bay Goberten dedi Kurtekuiz, bizim efendiyle tartışma mı geçti aranızda? Ne çabuk haber almışsın dedi Goberten. Evet öyle oldu. General bizi zırhlı süvariler gibi yönetmek istiyor. Burgonyalıları tanımıyor o. Kont Hazretleri benim hizmetimden hoşnut değilmiş. Ben de onun tavırlarından hoşnut olmadığımdan birbirimizi kovduk. Yumruk yumruğa geliyorduk az kalsın. Fırtına gibi bir adam. Dikkatli ol Kurtekuiz. Yazık dostum. Daha iyi bir efendim olabileceğini unutmuştum ben. Biliyorum dedi bekçi. Size hizmet etmeyi çok isterdim. İnsan 20 yıldır tanıdığı olunca başka türlü olur. Siz beni buraya rahmetli Aziz hanımefendinin zamanında almıştınız. Ah ne iyi bir kadındı o. Öylesi gelmez bir daha. Memleket anasını yitirdi. Buraya bak Kurtekuiz. Eğer istersen çok yardımın dokunabilir bize. Siz burada mı kalıyorsunuz? Paris'e gideceğinizi söylemişlerdi bize. Hayır, işin sonunu bekleyeceğim ve bu arada da La Biofa'ya da çalışacağım. General bu memleketin ne olduğunu bilmiyor. Herkes nefret edecek ondan. İşin sonu ne olacak bakalım. Sen işi gevşek tut. Sert davranmanı isteyecek senden millete. Çünkü hasadın nereden geldiğini iyi görür. Ama onun odununun aşkına milletten dayak yemeği göz alacak kadar budala değilsin sen. Kovar beni sonra Bay Gobertenciğim. Kovar, avon kapısında ne kadar mutlu olduğumu bilseniz. General yakında malikanesinden bıkacak dedi ona Goberten. Seni kovacak olursa uzun süre dışarıda kalmazsın. Sonra eliyle kırları göstererek. Şu ormanları görüyor musun? Oralarda efendilerden daha güçlü olacağım dedi. Bu konuşma bir tarlada geçiyordu. Bu arminaklar Paris'in çamurunda kalmalıydılar dedi korucu. 15. yüzyıldaki kavgalardan sonra arminak sözcüğü, Armanyalılar, Parisliler, Burgonya düklerinin düşmanları, yukarı Burgonya'nın sınırları üstünde bir hakaret sözcüğü olarak kullanılmaya başlanmıştır ve kullanıldığı yerin ağzına göre biçim değiştirmiştir. Dönecek oraya ama yenik olarak dönecek dedi Goberten ve bir gün gelecek Agüe Parkı'nda çift süreceğiz çünkü vadinin en verimli topraklarını içine alan 900 dönümlük bir araziyi bir tek kişinin keyfine bırakmak, halktan çalmak demektir. Doğru söylüyorsun dedi Kurtekuiz. Burası 400 aileyi geçindirir. Oradan sen de iki dönüm almak istiyorsan o mendeburu yasa dışı ilan etmek için bize yardımcı olman gerekir. Goberten bu sözlerle Kont Hazretlerini aforoz ettiği sırada saygıdeğer sulh yargıcı zırhlı süvarilerin ünlü albayına damadı Sibile'yi takdim ediyordu. Sülanje hekiminin kardeşi, sulh mahkemesi zabıt katibi ve yargıçtan daha zengin olan Bay Gurdon'un üstü kapalı sorgun ağacından arabasıyla gelmişti hepsi. Yargıçlık mesleğinin onuruyla hiç bağdaşmayan bu görünüme, zabıt katibinin şaşası yanında yargıcın durumunun çok sönük kaldığı, bütün sulh mahkemelerinde rastlanır. Halbuki zabıt katiplerine aylık bağlanmış olsa ve dava açma giderleri de o oranda indirilse çok daha iyi olur. Kont, saygıdeğer yargıcın iyi niyetinden ve karakterinden, adlinin zerafetinden ve davranışlarından ve her ikisinin de iştenliklerinden memnun kalmıştı. Baba da, kız da Goberten'in Sibilya'ya yüklediği diplomatik rolden habersizdi. Kont, başlangıçta bu genç ve sevimli çifte, kahyanın durumunu birinci sınıf bir vali yardımcısına eşit kılan imkanlar sağladı. Kahyanın oturması için ve bir manzara noktası sağlamak üzere, Buray tarafından inşa edilmiş bir köşk Sibilelere konuk olarak verildi. Daha önce Goberten'in oturduğu zarif yapının mimarisi Blanje kapısı ile birlikte yeterince anlatılmıştı. Malikanenin toprakları çok geniş, alışverişin yapıldığı çarşı pazar da çok uzak olduğundan gözetim ve denetimin eksiksiz yapılabilmesi için Mademoiselle Lager Goberten'in atla dolaşmasına izin verirdi. General de Sibile'den bu hakkı esirgemedi. Ona 4000 litre kadar buğday, 3 fıçı şarap, istediği kadar yakacak odun, yulaf ve bol miktarda saman verdi. Gelirin de %3'ünü vaat etti. Mademoiselle Lager'in geliri 1800'de 40 bin franktı. General haklı olarak 1818'de 60 bin frank istiyordu. Çünkü malikanenin rahmetli sahibesi bu arada yeni toprak satın alıp mülküne katmıştı. Bu durumda yeni kahya bir gün 2000 franklık gelir elde edebilirdi. Konut bedava, yiyecek bedava, yakacak bedava, vergi yok. At ve kümes giderleri de patronun üstünde. Bundan başka kont, bahçede sebze yetiştirmesine ve bahçıvanı birkaç gün kendi hesabına çalıştırmasına da izin veriyordu. Bu tür avantajların 2000 frankın çok üstünde bir değer taşıdığı kuşkusuzdu. Ayrıca kadastro dairesinde 1200 frank kazanan birisi için Aguya yöneticisi olmak sefaletten zenginliğe geçmek demekti. Siz benim çıkarlarımı koruyun, daha başka kazançlar da sağlarım size, dedi general. Birincisi, Conche, Blanche, Serneux vergi tahsildarlığını Sulange'dan aldırıp size verdirebilirim. Sonra siz benim gelirimi net 60.000 franga yükseltin, sizi yeniden ödüllendireyim. Ne yazık ki saygıdeğer sulh yargıcı ve adlen, sevinç şaşkınlığı içinde Kont Hazretleri'nin vergi tahsildarlığı konusunda verdiği sözü Bayan Sudri'ye açma ihtiyatsızlığını gösterdiler. Conche posta müdürünün kardeşi Sulange tahsildarı Gerben'in ileride görüleceği gibi Gobertenlerle Jandrilerin akraba olduğunu hiç düşünemediler. Bu o kadar kolay olmayacak kızım, dedi Bayan Sudri, ama Kont Hazretleri'nin girişimde bulunmasına da engel değildir tabi. Paris'te zor işler kolayca çözümlenebiliyor. Ben Şövalye Gluck'u rahmetli hanımefendinin ayakları dibinde gördüm. Sonra da o dönemin en sevimli erkeklerinden biri olan Piscine uğruna seve seve canını vermeye hazır olan hanımefendi sahneye çıkıp Gluck'un yapıtında oynamıştır. Ya ne adamdı Piscine. Beni belimden yakalayıp güzel yaramazım benim demeden hanımefendinin yanına girmezdi. Ne sanıyor bu adam yani, diye bağırdı onbaşı. Haberi karısından duyunca. Burasının istediği gibi çekip çevireceğini, her şeyi alt üst edeceğini, vadinin insanlarını zırhlı askerler gibi sağa sola döndüreceğini mi sanıyor? Bu subaylar emretmeye ne kadar da alışkın. Ama sabredin biraz. Sulange'larla Ronquière'ler sizden yana. Zavallı Gerbe baba bahçesinin en güzel güllerini çalmak istediklerinden hiç haberi yok. Dora'nın şiirine benzeyen bu cümleyi Koşe, Matmazel'den öğrenmişti. Matmazel de Bure'den öğrenmişti. Bure de Merkür'ün yazarlarından birinden öğrenmişti. Sudri o kadar çok tekrarlıyordu ki bunu, Sulange de herkesin dilindeydi artık. Sulange tahsildarı Gerbe baba, küçük şehrin nüktecisi yani soytarısı, Bayan Sudri'nin salonunun da kahramanlarından biriydi. Onbaşının bu çıkışı, Conche'den La Vie au Faye'ye kadar Aguye'nin sahibi hakkında edinilen kanıyı dile getirmişti. Bu kanıyı daha bir olumsuzlaştırmak için Gobertin de elinden gelen her şeyi yaptı kuşkusuz. Sibylle 1817 sonbaharının sonuna doğru yerleşti Aguye'ye. General 1818 yılı içinde Aguye'ye hiç ayak basmadı. Mademoiselle de Troisville'de evlenme hazırlıkları ona bütün yaz boyunca kayınpederinin Alençon yakınlarındaki şatosuna bağladı. Bütün zamanını nişanlısına kur yapmakla geçirdi. Düğün tarihi olarak 1819 yılının ilk günleri kararlaştırıldı. Aguye'nin ve görkemli konağın dışında General Montcornet'in devlet tahvillerinden 60.000 frank geliri ve açığa alınmış bütün generallere ödenen aylığı vardı. Napolyon bu ünlü silahşörü imparatorluk kontu ünvanı ve 4 bölmeli bir arma vermişti. Gök ve altın renkli 1. bölmede gümüş renkli 3 piramit, yeşil renkli 2. bölmede gümüş renkli 3 av borusu, kırmızı renkli 3. bölmede kum renkli altın bir top, altın yaldızlı 4. bölmede yeşil renkli bir taç vardı ve orta çağdan kalma şu deyişi taşıyordu. Hücum borusunu çalın. Buna karşın Montcornet hatırlamaktan hoşlanmadığı halde Saint Antoine mahallesinde bir mobilyacının oğlu olduğunu bilirdi. Ama yine de Fransız Yüksek Meclisi üyesi olmaya can atıyordu. Legion d'honneur nişanı, Saint Louis haçı ve 140.000 franklık geliri umurunda bile değildi. Aristokrasiye mensup olma isteği öyle bir yakıyordu ki içini, bir mavi kordon görünce kendinden geçiyordu. Esling çarpışmalarının yaman zırhlı süvarisi, Naverenlerin, Lenoncourt'ların, Grandlieu'lerin, Mufrignieuse'lerin, Lesparların, Vandenez'lerin, Vernieu'lerin, Eroville'lerin, Chalieu'lerin ve benzeri evlerine kabul edilmek uğruna Pont Royal'in çamurunu yemekten çekinmezdi. Daha 1818'de Bonaparte ailesi lehine bir değişiklik olasılığı kalmadığına inanınca Montcornet dostlarından birkaç kadın aracılığıyla büyük bir ailenin kızıyla evlenmek istediğini, bunun için de kalbini, konağını, servetini, her şeyini ortaya koyduğunu bütün Saint-Germain'e duyurdu. Görülmemiş çabalardan sonra Carigliano düşesi Troisville ailesinin üç kolundan birinde generale uygun birini buldu. Bu kolun başı 1789'dan beri Rusya'nın hizmetinde olan bir vikonttu. Vikont ihtilalde yurt dışına kaçmış, 1815'te Fransa'ya dönmüştü. Orduya yeni giren bir er kadar yoksul olduğundan, yaklaşık 1 milyonluk bir servete sahip olan Prenses Şerbelov'la evlenmişti. Ama iki erkek, üç kız çocuğu nedeniyle de yoksullaşmıştı. Eski ve güçlü ailesinin üyeleri arasında bir yüksek meclis üyesi de bulunuyordu. Adın ve armanın sahibi Troisville Markisi'ydi. Ailede iki milletvekili vardı. İkisinin de kalabalık bir ailesi vardı ve ekmek kabuğuna üşüşen balıklar gibi bütçe komisyonunda, bakanlıkta, sarayda her biri kendi hesabına iş çevirmekteydi. Montcornet, Bourbonlara en çok bağlı olan Napolyon düşeslerinden biri olan Mareşal'in karısı tarafından takdim edilince iyi kabul gördü. Servetine ve karısına göstereceği körü körüne sevgiye karşılık muhafız kıtasında kendisine görev verilmesini, markiliğe yükseltilmesini, yüksek meclis üyeliğine atanmasını istedi ama Troisville ailesinin üç kolu kendisine ancak destek olabilecekleri konusunda söz verdiler. Bu sözün bulanıklığından yakınan eski dostlara şöyle dedi Mareşal'in karısı. Bunun ne anlama geldiğini bilirsiniz. İstenen şey yaptırılmaz krala. Ancak istemesini sağlayabiliriz biz. Montcornet evlilik sözleşmesinde Virginie de Troisville'i kendisine varis gösterdi. Blondin'in mektubunda açıklamış olduğu gibi bütünüyle karısının etkisi altına girmişti. Hala neslini sürdüreceği umudundaydı. Ama 18. Louis kendisine kabul etmiş, Napolyon'un verdiği o gülünç armayı dörde bölüp Troisville'lerin armasıyla birleştirmesine izin vermiş ve krallığa bağlılığıyla yüksek meclise girmeye hak kazandığı zaman markisini vereceğini vaat etmişti. Bu kabulden birkaç gün sonra Berry Dükü öldürüldü. Marsan bayrağı galip geldi. Viel kabinesi iktidarı ele aldı. Troisville'lerin kurduğu planın ipleri kopuverdi. İpleri yeni bakanlıklara bağlamak gerekti. Bekleyelim bakalım dediler Troisville'ler Montcornet'i. Saint-Germain'de büyük saygı görüyordu general. Generalin niçin ancak 1820'nin Mayıs'ında Agüe'ye dönebildiğini bu olaylar açıklayabilir. Saint-Antoine mahallesindeki bir dükkancının oğlu için tanımlanması olanaksız bir mutluluk olan genç, ince, akıllı, tatlı bir karıya hem de bir Troisville'e sahip olmak ve onun sayesinde Saint-Germain mahallesinin bütün salonlarına girip çıkabilmek, sonra ona Paris'in zevklerini tattırmak. Bütün bunlar generali öyle bir havalandırıyordu ki, yalnız Auguste kahyasıyla aralarında geçen tartışmayı değil, Gobertin'in adını bile unutmuştu. 1820'de Kontes'i Auguste'ye götürüp gezdirdi. Sibylle'nin çıkardığı hesapları ve yaptığı işleri ince eleyip sık dokumadan onayladı. Mutluluk insanın kavga çıkarmasını engeller. Kontes, kahyasının karısını çok şirin buldu. Çok memnun kaldı ondan. Ona ve çocuklarına armağanlar verdi. Paris'ten gelen bir mimara Agüe'de bazı değişiklikler yapması için buyruk verdi. Yılın 6 ayını bu şahane malikanede geçirmek niyetinde olduğunu söyledi. General sevinçten çılgına döndü bunu işitince. Mimarın yaptığı değişiklikler ve Paris'ten getirilen güzel eşyalar generalin biriktirdiği bütün parasını silip süpürdü. Yeni biçimiyle Agüe 500 yıllık çeşitli değişiklikleri bir araya getiren tek bir anıt haline geldi. 1820'de Sibylle generali adeta uyardı. Ve Mayıs'tan önce Agüe'de bulunmasını istedi. Önemli meseleler vardı. 1812'de Gobertin tarafından bir odun tüccarıyla yapılmış olan 9 yıllık ve 30 bin franklık sözleşme o yılın 15 Mayıs'ında sona eriyordu. Bir kere namussuzluğuna toz kondurmayan Sibylle, sözleşmenin yenilenmesi işine karışmak istemiyordu. Benim bu tür çarpışık, dalavereli işlerle ilgim olmadığını bilirsiniz Kont Hazretleri diyordu mektubunda. Sonra Matmazel Lager mahkemelerde sürülmekten hoşlanmadığı için tazminat ödemeye razı olmuştu ve odun tüccarı Gobertin'le paylaştığı bu tazminatı istiyordu. Bu tazminat Agüe ormanını kendi baltalık hakları gibi gören köylülerin yağma etmesi varsayımına dayanıyordu. Paris'teki odun tüccarı Gravelo kardeşler odunun 1/5 oranında azaldığını eksper raporuyla kanıtlamayı önererek son taksiti ödemeyi kabul etmiyorlardı ve Mademoiselle Laguerre'in kötü bir geçmiş yarattığını ileri sürüyorlardı. Sibylle mektubunda şunları yazıyordu. Bu bayları La Vie au Fayette'de mahkemeye vermiş bulunuyorum. Çünkü bu sözleşmede eski patronum avukat Corbinet'in yerini resmi ikametgah olarak göstermişlerdir. Bir mahkumiyetten korkmaktayım. Gelirlerinizle ilgili güzelim, dedi general mektubu karısına göstererek. Geçen yıldan daha erken gelmek ister misiniz Agüe'ye? Siz gidin, havalar ısınır ısınmaz ben de arkanızdan gelirim, diye cevap verdi kontes. Paris'te yalnız kalmaktan oldukça memnundu. En verimli gelirini kemiren hastalığın ne olduğunu bilen general, sert önlemler almak niyetiyle tek başına yola çıktı. Ama görüleceği gibi Gobertin'i hesaba katmamıştı. 12. ayrımın sonu sayfa 161.